Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. İyidir.
28 Mayıs 2 Haziran. Haziran'dayız artık.
Ne yazık ki.
Sıcakların ayı. Numara 22 gündem numarası.
Evet.
Hemen başlayalım.
Peki. Ciddi bir gelişmenin olmadığı bir hafta. Çünkü bütün sektör E3 haftaya. E3 fuarını bekliyor. Computex oluyor mu şu anda? Olmak üzere mi?
Olmak üzere.
Computex'i bekliyor. Dolayısıyla bu hafta herkes uçakta seyahat ediyordu. Bir gelişme yok.
iLife Digital Türkiye'de faaliyete başlamış.
Evet, Türkiye pazarında yeni bir firma. Bir dizi laptop tanıttılar. Ekonomik cihazlar. Pentium işlemcili falan. Biraz daha hani konfigürasyon düşük ama fiyatlar da 1000 küsür liraya
doğru
laptop var.
Böyle bir giriş, başlıyor.
Giriş yaptılar. Tabii yanlış bir zamanda girdiler çünkü kimsenin hani bir şey satın almak falan ucuz bile desen kimsenin öyle bir keyfi yok, gönlü yok. Ama artık herhalde önceden yapılmıştı bu plan program.
Hep söylüyoruz.
iLife Türkiye'ye girdi.
Dolarının yükselmesinden daha büyük sorun dalgalanması. İnsanlar nerede duracağını
korkuyor
bilmediği için almıyorlar hiçbir şey. Şu an durmuş durumda işler.
iLife Digital Türkiye'ye girmiş bir marka.
Evet. Bu önemli bir haber. Aslında belki haftanın haberi bizim için bu. Operatörler fiber altyapılarını ortak kullanma kararı aldı.
Sonunda. Bu yıllardır tekrarlanan bir şey. Bir türlü sonuca gitmiyordu.
Evet.
Neydi? Bir komik isimli bir iki firma falan kurmuşlardı. Ortak altyapı anonim şirketimine bir şeyler. Öyle değil, benim dediğim gibi değil. Bir enteresan bir ismi vardı falan. Bir türlü bir sonuca gidilmiyordu böyle. Çünkü her zaman bir tanesi mızıkçılık yapıyordu.
O bir tanesi genelde, de genelde Türk Telekom'du.
Türk Telekom. Çünkü en çok hat onun. Hani tabii ki rakibini niye şey yapsın ki sen o kadar para harcamışsın, yatırım yapmışsın. Belki haksız şekilde çünkü işte devlet ona imkanları açıyor, diğerlerini açmıyor falan, ayrı tartışmalar. Tabii niye rakibine avantaj sağlıyorsun? Diğer taraftan bakarsan Vodafone en az yatırımı yapan firma. Niye evinin cebine atmamış, para harcamamış? Niye yararlansın? Tabii böyle anlaşamıyorlardı. Sonunda anlaşmışlar.
Evet.
Fiber altyapılarını ortak kullanacaklar. Yani daha doğrusu da bu şey de değil hani. Birbirlerine para ödeyecekler. Birbirlerine
tabii
kiralıyorlar. Öyle hani ben hat çektim herkes kullansın değil. Öyle bir birlikte birer hepsi tarifelerini falan belirleyecekmiş. Ya bu şu anlama geliyor. Senin sokağında bir fiber hat varsa hani o Türk Telekom'un ama Süper Online'ın değil olmayacak. Hı hı. Hat varsa, hatta o haberin detaylarında şöyle çok ilginç bir bilgi var. Diyor ki Türksat kablo TV'de başka firmalar olabilecek diyor. Hı hı. Türksat dışında da kablo TV hizmetini başka firmadan alabileceksin diyor. Girmek isterler mi, girerler mi bilmiyorum ama ilginç.
Bir yandan da
böyle bir gelişme.
Şeydi hani Türk Telekom'dan aslında kiralayabiliyorlardı ama Telko derin demesi çok öyle yüksek paralar ki yani onu altına girilmez diyorlardı. Yani kazalım gidelim daha iyi noktasındaydı. Demek ki bu konulardaki bütün pürüzler aşılmış.
Şimdi yine haberlerin içinde internetin ucuzlaması falan gibi ifadeler geçiyordu. Onlar genelde hani öyle bir yemeğe tuz atar gibi araya atılmış kavramlar. Ben
yayılması,
hiçbir şeyin ucuzlayacağını düşünmüyorum.
Yayılması artar.
ADSL ilk başladığı zamanlarda internet hakikaten ucuzluyordu. Bir iki kere indirim, aynı bağlantı ücretinin fiyatında düşme olmuştu. Bu yıllar önceydi, bir daha hiçbir zaman öyle bir şey görmedik.
Şey de dahil bu anlaşmaya, mobil istasyonlar, bazı istasyonlar, onların dikildiği kuleler de paylaşılacakmış.
Evet. Hadi bakalım. Konuştukları, yıllardır konuştukları şey oldu.
Oldu, evet. Bir diğer gelişmeyle Türkiye'de sıcak bir konu. Korsan taksi ve Uber konusunda yaşandı.
Ya Uber falan tabii bizim işimiz değil aslında ama Uber'in bir bilgisayarla, teknolojiyle alakalı bir boyutu olduğu için biz bunları haber yapıyoruz. Yoksa ben Uber, bana ne taksicinin derdi. Bir taksici benim 8. nesil işlemciyi konuşuyor mu? Neyse. Orada da Uber'in önünü kesmek için yeni hamleler yapıldı.
Evet, ceza geldi. Hani Uber'i yasaklıyoruz diye bir şey ilan edilmedi ama
iş hani, yapmasını zorlaştıran.
İş yapmasını zorlayacak yasaklar geldi. Hani ceza puanları işte tekrarı halinde men edilmek gibi, yani sürücü belgelerinin men edilmesi gibi cezalar getirildi Uber'e. Uber de hani saygılıyız, maygılıyız diye bir açıklama yaptı. Diyecek bir şey de yok. Fazla ne diyeceksin? Bakalım nasıl etkileyecek? Yani yine devam edilecek mi bu yasağa?
Ya bu şey, işin adının rağmen tam olarak konulması lazım. Bu evet. Ne? O bir hamle yapıyor, öbürü başka bir cambazlık icat ediyor falan. İnsanlar da talep ediyor. Bunun kalıcı olarak çözülmesi lazım.
Yani şeyi konuşan yok, o kötü oluyor. Hani niye insanlar bu Uber'i istiyorlar da taksilerden uzak duruyorlar? Biraz da taksi tarafını iyileştirmek gerekiyor çünkü.
İşte ona da...
O daha zor olan. O yüzden biz yine kolay olan taraf yasağı seçiyoruz.
Sen bunun 30 yılda şu taksinin üzerindeki ışığı yakıp söndürmeyi becerettememişsin daha. Onu oturtamamışsın. Daha ne yani yaptırabilirsin, ne yapabilirsin?
Doğru.
O hani yanacak, boşsa yanacak, müşteri varsa sönecek. Evet. Bunu yaptıramadın 30 senede. Ben o ışıkların takıldığı zamanı hatırlıyorum. Demek ki hani herhalde 30 senesi olmuştur. O daha olmadı. Daha ne yapabileceksin?
Yani hani teknoloji gelişti diyorsun, taksimetreyle bağlı onu. Hani döndüğü ya zaman kapat.
Olmuyor. Hiçbir şey yaptıramazsın. Bir GPS bilmem ne taktırabildin mi? Yok.
İşte bu iTaxi, tabii
orada direkt, tabii her zaman şu var. Hani bunların hepsi orada direksiyonu sallayanın suçu değil. O,
yok canım.
Hani trafikte yediği naneler onun suçu. O ayrı. Ama bu iş, arka planda bunun için baronları var, lordları var.
Tabii ki.
Plaka sahibi diye bir adam var. Hı hı. O adam da bir kuruş harcamıyor işte.
Öyle.
Bir kuruş harcamıyor.
Bu açıklamanın ardından Türkcell'in...
Ama şey, emek hırsızlığı, kağıt yazdırıp arabaların arkasına yapıştırtmayı biliyorlar.
Evet. Türkcell'in dijital taksi işi girdi 7/24. Türkcell'le işbirliği yapacakmış taksiler. 4.5G altyapısını kullanacakmış. Tabii tahmin edeceğin üzere işte taksi nerede? İşte çağırmak için işte Bip'ten çağır, Paysel'den öde gibi teknolojileri entegre edeceklermiş.
Murat, kaç tane sistem olacak?
Değil mi? Çok
şimdi
fazla.
Şimdi şey olan taksici gördüm ben. Adamda e-taksi var, b-taksi var, Uber var. Adam diyor ki abi ekmek neredeyse ben onu kovalıyorum diyor. Var olan bütün sistemlere girmiş. Şimdi de Turkcell ne? 7x24 evet. Projesi. Ya aslına bakarsan taksi... Türkiye'de ancak işte 1-2 yıldır elektronikleşti, bilgisayarlandı da o yüzden bunlar oluyor. Tabii. Normalde hani taksi sistemi başka ülkelerde başka şekilde işliyor. Hani firmalar, mesela bizde durak diye bir kavram var. Ama o durak genelde işte taksicilerin çay içtiği kulübe anlamında. Mesela en basit örnek Almanya'da o durak aslında bir firma. Arabalar kendisinin falan. Taksi şoförü şey, maaşlı bir eleman. Ama şey derdi de yok bizimkiler gibi, işte yövmeyi çıkartamadık bugün ne yapacağız şey yok. Maaşlı, sigortalı falan eleman, arabayı kullanıyor falan filan. Farklı bir işletme. İşte bakalım, umarım tüketicinin yararına bir şey var. Gelişmeler olacaktır.
İki tane tablet konulacakmış. Birisi şoför için işte navigasyon şu bu vesaire. Diğeri de sana işte eğlencelik.
Ama Turkcell'in sisteminde.
Herhalde tabii.
O tabletleri Turkcell verirse koyarlar. Mal sahibinin
tabii.
20 lira harcaması gerekiyorsa emin ol ki harcamayacaktır.
Turkcell verecektir çünkü Turkcell diyor ki ben onun içindeki uygulamaları da ben sağlayacağım. Oradaki eğlenceyi de ben sağlayacağım diyor.
Peki.
Bakalım nasıl olacak. Ya belki bilmiyorum, şeyi arttırır mı? Hani bu vesileyle işte bu markaların içine girmesi kaliteyi arttırır mı? İşte bu taksicilerden beklenen kaliteyi arttırır mı? Çünkü bir de şey sağlıyor sana. İşte bu not verme işlemleri oluyor. Ben en çok bunu merak ediyorum mesela. Evet.
Ya işte yapılabilecek şeyler var.
Çünkü şeyi düşün. Yemekçiler bizden istiyorlar. Abi ya bizi değerlendirin. Memnun kalmasanız falan diye. Önemli bu yorumlar.
Öyle. Orada da bin türlü madrabazlık dönüyor da.
Tabii.
Olsun.
Turkcell'den bir haber de Rus firması, Rusya'nın çok büyük bir firması Mail.ru ile görüşmelere başlamış işbirliği için. Hani ne yapacakları belli değil ama hani iki tarafta evet görüşüyoruz demiş. Artık oradan teknolojimi alacaklar, ne yapacaklar? Hani sadece e-posta servisi değil bu adamlar. Çok büyükler. Bir sürü uygulamaları
hemen var. Şey gelmesin. E-mailler yasaklandı. Türkcell'in yerli servisler, yerli ürünler çünkü böyle insanlara dayatıldığı için Gmail yasaklandı. Turkcell Mail. İnşallah böyle bir sonuç çıkmaz.
İnşallah. Telegram'ın başı dertte biliyorsun. Hani Rusya'da engellenmişlerdi. Yalnız şöyle bir sorun yaşıyorlar. Abi Apple bayağı bir sürede, 1,5-2 aydır, yani bu karar çıktıktan beridir uygulamalarını güncellemesine izin vermiyormuş Telegram'ın. Telegram'da işte birkaç özellik eklemiş. Bir de şu şey var ya, hani verilerin koruma kanunu.
Evet.
Onun için de bir güncelleme gerekiyor. Hiçbirini yapamıyorlarmış. Ama global olarak sadece Rusya'da değil, çözemiyorlarmış da neden olduğunu.
Ama Apple'da.
Apple'da, sadece Apple'da evet. Konuşuyorlarmış ama bakalım ne olacak. Bu ilginç. Şimdi o yine aynı koruma kanunları devreye girdi. Herkes bir şeyler yapıyor. Twitter'da evet. Şöyle bir soruna yol açmış bu. Şimdi sen Twitter'a kayıt olduğunda hani istersen şey yaşını giriyorsun ya, şey doğum tarihini. Eğer kayıt olduğun tarihte 13 yaşın altındaysan bundan 5 yıl sonra bile seni hemen blokluyormuş, atıyormuş, Facebook kapatıyormuş hesabını. Kayıt olduğun tarihe.
Sonradan bakıyor.
Evet, sonradan bakıyor.
Yani şöyle, ama demek yani değiştirirsen şeyi.
Şöyle. İlk diyorlar ki ilk başta sen hani oraya 13 yaşın altında kayıt oldun ve bu
işte 13 yaşın altında kayıda izin veriyor mu ki? Facebook eskiden, vermiyor.
İşte eskiden ve şeyde
ha şimdi bu diyor ki şimdi yeni fark kurul edildi. Girdi.
Evet.
Atıyor. Geriye yönelik uygulamalar hep sıkıntıdır ama.
Böyle birkaç gazetecinin hesabı kapanmış.
Gazeteci 13 yaşından altta mı şey olmuş?
İlk kaydolduğunda.
Şey? Ben de aldım gittim şimdi.
Ya ilk kaydolduğunda öyleymiş demek ki, adam kaç sene önce kaydolduysa. Gazeteci değil ya mi?
Kaç sene önce Twitter dediğin 10 senelik olay yani. Işte o zaman şimdi kaydolmuş. Bu gazeteci dediğin şimdi 22
yaşında.
20'li
yaşlarında adamlar. Evet.
Gazeteci. Blogger değil, gazeteci.
Çözemiyorlarmış da şeyin meseleyi.
Twitter'da gazeteci olmayan yok ki. O journalist zaten şey, bio kısmına mutlaka yazılıyor. Herkes de gazeteci. Yayının evet. Ne? Yok. Bir gün olacak ama gazeteciyim.
Çözüm de yokmuş şu anda bir getirebildikleri. İşte konuşuyoruz demişlerini çözmek için ama Twitter o konuda biraz yavaş. Yani şey yapan kurtuluyor mesela. Hiç oraya kendini büyük gösteren ya da hiç ilk kaydolduğunda yaşını belli edeceğin, doğum tarihini yazmayan adam. Ama bir şey olmuyormuş ama işte yazma hatasını yapanlar gitmiş. Bir rapor var abi. 2018'in trendleri raporu. Bilmiyorum hiç bakabildin mi ona. Çok şey, kapsamlı bir şey. Ben hani bir link sağladım derlemesini. Yunus Emre Şahin yapmış. Bize de selam söylemiş, ona da buradan.
Sağ olsun. Sağ olsun.
Linkini verdim.
Aleyküm selam.
Global internet kullanıcılarının sayısı artıyormuş ama yavaşlama devre şeyine girmiş.
Normal artık insan kalmadı dünyada interneti kullanmayan.
3.6 milyar kişi tamam, bekleniyor. Hani 2018 yılında.
Ne kadar adam var zaten.
%12'den 7'ye düşmüş. Neyi? Büyüme sayısı.
Normal abicim, adam kalmadı.
Onun dışında şöyle birkaç tanesini söyleyeceğim. Reklam gelirleri mobile kaymış tahmin edeceğin üzere. 7 milyar dolara çıkmış reklam pastası. Bu Coinbase 4 katına çıkmış. Kripto para borsası oradaki ilgiden, o da normal. Bunlar hep bu sene olan şeyler. Tabii Amerika'da şey çok tutmuş, Amazon'un Echo satışları. Yine uçup gitmiş. 10 milyondan 30 milyona çıkmış. Bunlar peki, pek bizim hayatımıza girmiyor tabii.
Ve bu cihazın benzerleri bir hayata bir şey katıyor mu? Çok merak ediyorum.
Amerika'da
ben.
Ya işte şey hep İngilizce cihazlar olduğu için o insanlara sormak lazım. Biz dışarıdan bakıyoruz. Bizim hayatımızda yok. Ama demek ki oluyor bir şeyler. Şöyle bakayım başka. Ürün arama. Nereden arıyorsunuz demişler. %49'u Amazon'dan arıyormuş ürünleri artık.
Normal. Çünkü Amazon'un şimdi öyle bir durumu var ki bir ürünün fiyatında hani onu referans veriyorsun. Bak Amazon fiyatı şu kadar diyorsun. Bu kadar büyümüş artık.
Bir de tabii
global marketin temsilcisi olmuş.
Günümüzde Amazon bir de hani diğerlerine de, diğer küçük satıcılara da yer verdiği için. Evet. Çinli de orada mal satıyor artık. Oradan arıyormuş %49'u. Bir de biliyorsun Türkiye'ye gelme muhabbeti var. Daha hani duyuyoruz bir şeyler sağdan soldan.
Birazcık bu yazın sürprizleriyle birlikte o
bakalım
iş
olacak.
Biraz aksar bence planlar.
%36'sı arama motoru diye cevap vermiş. %15 adırmış. Onu bilmiyorum artık neyi adıra ne giriyor. Bu senenin yine trendlerinden bir tanesi de paralı abonelik sistemiymiş.
Ne kadar ilginç. Acaba Türkiye'de hiç düşünen, uygulayan oldu mu?
Netflix'i, Spotify'ı falan deli büyümüş. Spotify %48 büyütmüş işi. Plus, Sony PlayStation Plus %30. Dropbox %25. New York Times bak bu hani birazcık yakın. O %43. O bile
New
girmiş.
New York Times okutmuyor çünkü sana haberi. Hani bir kereliğine diyor, acıdım diyor. Bir kereliğine oku diyor. Ama bir daha da görmeyeyim seni burada diyor. Evet. Öyle bir sistem var onun. O bizim gibi bir gün sonra koyarım falan değil. Kabul etmiyor misafir.
Böyle başka ilginç şeyler de var. Linki takip ederek erişebilirler.
Ya sonuçta insanlar bu birazcık gelir durumuyla alakalı. Öyle. Şunu görüyorlar. Tamam işte bugün canın hangi şarkıyı çekti? YouTube'dan bulursun. Hı hı. Yok işte ne bileyim yeraltı sitelerinden MP3'ünü bulursun falan ama ya onu bulana kadar 3-4 tane trojan bilmem girer bilgisayara. Fake sitelere düşersin, geri düğmesi çalışmaz bilmem ne, bir maceralar yaşarsın ama o şarkıyı bedava elde edersin ya da dinlersin. Bir yerden sonra eğer durumu da el veriyorsa, bir imkansızlık yoksa, ya Spotify'a vereyim ayda 15 lira, 20 lira işte, tık o şarkının adını yazayım, evet, çalmaya başlasın.
Konfor.
Bu hani bu tabii ki bir maddi güç gerektiriyor.
Evet.
Biraz da hani kimi adamın derdi de para değildir, zamanını acır. Hmm. Bu da işte birazcık büyümeyi gerektiriyor, akıl olarak büyümeyi gerektiriyor. Bunu bu noktaya geldin mi evet diyorsun, ya parasını vereyim işte ayda 20 lira vereyim Spotify çalsın diyorsun. O sitelerle mi uğraşacağım diyorsun. YouTube tamam reklam çıkıyor bilmem ne. Hani dediğim gibi bir eşikten bir eşiği geçtin mi konfor. Ya parasını vereyim, bu rahatlığı elde edeyim.
Evet.
Hayatının gerçeği oluyor. İnsanlar da görüyorlar işte. Ha, kimi yerde hiçbir zaman satamazsın. Normal. Normal.
Öyle. Yani en büyük sıkıntı şu. Para talep eden hizmetlerin artışıyla gelirimizin artışı hiçbir zaman paralel olmadığı için sıkıntı oradan çıkıyor.
İşte hayat ne oluyor? İlk başta hem Spotify'a üyesin, hem Netflix'e üyesin, hem 3-4 servise üyesin. Zamanla işte kemer sıkma. Birer birer feda etmeye başlıyorsun.
Evet.
Yaşam kaliten düşüyor.
Maalesef.
O da hayatın acı tarafı. Bizim için biz hep o acıyı çekiyoruz. Tabii. Türk insanı çekiyor.
Öyle. Intel geçen hafta bahsediyorduk. QLC SSD üreteceğini açıklamış. Hem
Zaten kendi şeydi.
Evet, kendi.
Geçen hafta Micron'du. Intel Micron. Evet. Intel kendisi Intel de. Gerçi Intel'de Crosspoint diye daha özgün ve çok hızlı bir teknoloji var ama
pek duymuyoruz.
Bunu da demek ki sonuçta Crosspoint'i onlar daha çok Optan serisi ürünlere yönlendirdiler. Demek ki normal tüketiciye yönelik çok pahalı olmayan ürünlerde de QLC olacak.
Hem iş hem de işte bizim gibi bilgisayar toplayan eden insanlara yönelik ayrı iki seri çıkacakmış.
Ya bu bu hafta mesela 2,5 inçlik SATA SSD'de kaç terabayt bilmem kaç 10 terabayt mı ne şeyi vardı. Konusu vardı bu QLC sayesinde. 2,5 yani laptopta 10 terabayt.
Ya.
10 muydu 14 müydü neydi hani şeyde öyle aklımda kalmamış. Normal yarın öbürsü gün bayağı bir yarın sonra senin elindeki USB stick 10 terabayt olacak.
Tabii, tabii.
Normal. Deli gibi artıyor kapasite.
Qualcomm'dan bir haber. AR, VR, Mixed Reality sistemler için özel işlemci, özel platform XR1'i tanıttılar abi. Olay şu, Qualcomm şey istiyor. Şimdi bu gözlükler de hani AR, VR cihazlarının içinde de bir sonuçta bir işlemci çalışacak. İşte o ben olayım istiyor. Çünkü telefon ayrı zaten işte Snapdragon 845'li telefonu alıp taktın. Geçtin. Ama yok. Hazır sistemler de çıktığı için onların içine de bunu koyacakmış. Aslında şöyle. Snapdragon işlemcilerinden çok bir farkı yok özünde.
Tabii ki.
Sadece şunu yapıyorlar. Muhtemelen daha eski Snapdragon teknolojileri yani işte 820'ler, 45 öncesi mesela. Onları daha işte güç tüketimini azaltıyor. Onun içine koyuyor. Çünkü burada o da çok önemli bir şey.
Ya burada telefon kadar sıkışık değilsin.
Değilsin.
Hacim ve güç olarak sıkışık değilsin. Dolayısıyla yani Snapdragon 820'yi koy. 810'u koy. Beslemesini icabında zaten kabloyla yapacaksın. Kaynaktan yapacaksın. Soğutmak için daha çok alanın var içeride. Hı-hı. Soğutucu koyacak falan. Daha önceki teknolojileri değerlendirirsin.
Bu ilginç bir şey. Bir cihazı keşfetmişler. Windows mağazasındaki bazı uygulamalardan, uzantılardan. ScreenPad diye bir şey. Bir Asus ürününe işaret ediyormuş, henüz daha çıkmayan. Görünüşe göre bu şey kısmı, touchpad kısmını ekran olarak, ekran haline getiriyor. Oradan işte bu Apple'ın Touch Bar'ı gibi uygulama başlatıyorsun ama görünüyor orada şeyler, ikonlar. Şimdi bu ayrı cihaz mı olup entegre olacak, yoksa o Asus'un öyle işaret edilen laptopunda mı gelecek, o bilinmiyor. Ama böyle bir şey bulunmuş.
İkinci ekran.
İkinci ekran gibi düşünebilirsin.
Bunu isteyen var mı? Zamanında Side View diye bir şey vardı. Asus W5F miydi mesela? Bir Asus'un muhteşem bir 12 inç laptopu vardı. Onun böyle sırtında yandan bir mi? Ekran vardı.
Ha, sırtında, evet.
Ne olduğunu kimse anlayamadı. İşte hesapta laptop kapalıyken oradan maile bakacakmışım. Uygulamada kimse baktı mı? Bakmadı. Yine Asus'un bir laptopu vardı. Klavye tamamıyla ekrandan oluşuyordu. Teknoseyir'in ilk günlerinde falan o makine vardı bizim elimizde. Belki Taiichi miydi?
Taiichi olması lazım.
Laptop belki Teknoseyir'de çıkmıştır bile ama bilmiyorum. Sitelerde çıkmıştı o zamanlar. Hani de cihaz bizim elimizde vardı. Bir şeye benzemiyordu açıkçası. Çünkü klavyenin güzel tarafı bir fiziksel bir his olması lazım. Niye şunun ekranındaki yazılım klavye ile makale yazmıyorum, bununla yazıyorum? Çünkü doğru. Bir parmaklarımın dokunması ve tepki vermesin. Bunu istiyorum. Ekrandan klavye yapınca tamam, şey güzel. Hani benim laptopum niye F klavye değil, Q klavye falan kavgası olmuyor. Olmuyor. F mi istiyorsun? Alt F oldu. Japonca mı istiyorsun? Japonca oldu.
Tabii ki.
Ama fiziksel klavye olmayınca klavye olmuyor. Ben bu touchpad tamam. Zaten touchpad güncel laptoplarda cam. Dolayısıyla hani senin his olarak falan bir kayıp olmaz sende. Orada ne olacak? İşte uygulamaların simgeleri olacak belki falan ama. Şey ya vardı. Bu ben şuna bakıyorum. Bu benim hangi derdimi çözecek? Şu kafamdaki bir türlü yapamadığım işleri bu sayede bir anda yapabilecek mi olacağım? Ben bunu sorguluyorum. Cevabını bulamıyorum.
Ben de şeyi hatırlamaya çalışıyorum bir yandan. Bir tanesine Lenovo'nun muydu? Bir iş istasyonuna gidiyor. Buradan çıkıyordu.
Öyle bir şey var. O İçinden var. Çıkıyordu. Var, öyle bir şey var. Samsung'da vardı galiba, var.
Ben Lenovo'yu hatırlamışım ama olabilir.
Var, öyle şeyler var. Takılanı da vardı dışarıdan falan. O başka. O normal desktop'ı extend ediyorsun. Evet. Ya da oraya işte iki monitör gibi kullanıyorsun. Bu benim dediğim ayrı ekrandı ve bir de arkasındaydı bilgisayarın. Olmadı.
Evet. Bu şeyleri de genelde sektörde Asus deniyor. Yani biliyorsun, telefonu da entegre edip kullandığın laptop vardı. İçinden çıkıyordu.
Şimdi hem phone pad vardı hem de pad phone vardı diye bir hatırlıyorum. Evet, İkisi de vardı. Birinde tablete telefonu takıyordun. Tabletin o canı oluyordu. Hani tableti çalıştırıyordu. Öbüründe de telefon o kadar büyüktü ki tablet yerine geçiyordu. Falan filan.
Hiç kalmadı onların biri.
Birilerinin bir şeyler denemesi lazım.
Öyle. Xiaomi Mi 8'i duyurdu. Ars Technica açık açık şey demiş, yani yazmış. Ahlaksızca, işte utanmazca kopyalamışlar iPhone X'i.
Çentiğiyle.
Her şeyiyle. Şeyin yerleşimine kadar. Tamam ama şey var. Hani şu an çıkan bütün telefonlar bu iPhone 8'in, iPhone X'in şeyini kopyalıyor. İşte o çentiğini, o yapısını.
Evet.
Kopyalıyor. Hepsi kopyalıyor.
Tabii canım.
Ve işin kötü tarafı
kopyası
da hani.
Kopyası versin, işte geçen hafta dava sonuçlanmıştı. Versin Xiaomi'yi de mahkemeye, o kadar sorunsa.
O hani güzel bir şey olsa, böyle ileriye götüren bir şey olsa, onu kopyasalar anlayacağız da, o çentik belki de Apple bile yok edecek onu yani.
Ya o Android üreticilerinin ne kadar çaresiz ve şaşkın olduklarının göstergesi. Yani adam saçma sapan bir şey yapmış, onu da kopyalıyorsun. Kendi ürününe entegre etmeye çalışıyorsun. Ne olacak? Yani Apple patlayan telefon yapsa onlar da patlıyor, bizimki de patlasın mı diyecekler. bilemiyorum. Yani bu şey göstermiyor. Bu üreticilerin bir yol haritası var, bir ürün tasarım dili var, bunu göstermiyor kesinlikle.
Öyle. Bir şey ilginç burada. Bu Mi'nin, Mi 8'in tabii bu üst düzey bir cihaz. 8 Snapdragon 845, 6 GB RAM, 64 GB depolama, işte AMOLED ekran vesaire. 6.21 inç kendisi de. Bir Explore Edition diye bir şey yapmışlar. RAM 8'e yükseliyor ve parmak izi okuyucusu ekran altına giriyor. Nihayet.
Ama o yani ekranın altı böyle aynen, değil. Şey, ekrana basıyorsun, evet, parmak izini okutmuş öyle oluyorsun.
Ekranın alt kısmı.
Geçen hafta yine bunu da konuşmuştuk. Bu çok istenen bir şey ve bunun kaçışı yok olacak. İşte evet. Samsung Note 9'da olur mu olmaz mı hep tartışılıyordu. Xiaomi'ye kısmet olmuş, hı-hı, tüketiciye ulaştırmak.
Evet.
Ki Samsung'da da olmayacak gibi gözüküyor, hı-hı, dedikodulara bakılırsa. Bu sene en azından.
Telefon demişken... Bir Türkiye'de bir operasyon olmuş. 9000 cep telefonuna hileli kayıt yapıldığı tespit edilmiş. Turistlerin
işte vizeye başvuranların
pasaportlarına
ama şey yazılmış.
İşin bir de e-devlet boyutu var. E-devlet şifrelerini de almışlar milletin. Oraya direkt kaydetmişler. O şey diyorlar hani e-devlet şifresini satan da varmış. Hani bu işler için.
Pasaport zaten onun bir öyle bir isimsiz bir borsası falan oluşmuştu bu telefon yazdırma hakkının falan. Demek ki kimisi e-devlet şifresini de veriyor yanında. 9000 telefon.
Ya.
Çok.
Operasyonda ele geçirilmiş bu durum. Çete ortaya çıkarılmış. İşte bir şey abi, fiyatı artınca, insanlara erişilmez olunca bir yandan insanlar işte böyle nasıl çare buluyorlar.
İçkinin kaçak içkisi gibi çıkıyor. Benzinin kaçağı çıkmıyor ama işte ona da katkı yapıyorlar falan, hmm, filan. Kazanç büyük olunca tabii ki gelecek arkasından böyle şeyler. Cin fikirler öyle doğacak.
Bu acayip önemli bir haber aslında. Yeni bir güvenlik riski, VPN filter.
Böyle bir salgın var şu anda. Evet. Routerları falan etkiliyor. Bayağı bir... Genelde pek Türkiye'de olmayan markalar ama TP-Link falan da var arada. QNAP'ın bir iki NAS cihazı var. Bunlara bulaşıyor.
Evet.
Ve iki kısmı var. Birisi resetlesen de gitmiyor. Birisi o birinci kısım ikinciyi zaten çağırıyor, yüklüyor. O da işte şifreleri çalmaya falan filan girişiyor. Bu o kadar büyük ve gelişmiş bir şey ki bunun muhakkak bunu bir devlet yaptırmıştır diyorlar. Amatör hackerların kendi kendine yapacağı bir şeye benzemiyor diyorlar. Yapılacak şey şu, cihazlarına firmware update yapacaksın. Hı hı. Çünkü bu cihazlar hani kendi başına çalışan şeyler. Senin bilgisayarında bir şeyler yapıp bunu koruma şansın yok.
Yok.
Bu cihazlar yüzü internete bakan cihazlar.
Doğru.
Senin ağının kenarında duran cihazlar, içinde olan cihazlar değil. Router'ın kendisi, hı hı, dünyaya çıkış noktası. Firmware update'i yapacaksın. Güncel cihazlar için çıktı zaten geçen hafta bir sürü şey. Sorun olmaz bu. Ama eski bir cihazın varsa, üreticisinin terk ettiği bir cihazın varsa yandın.
Artı başka şey de var abi. Çoğu insan artık zaten kendi servis sağlayıcısının cihazını kullanıyor.
Tabii zaten adam firmware update bilmiyor falan ki, öyle bir şey bilmiyor. Bilmek zorunda da değil. Kullanıcı adını şeyini bilmiyor router'ın
ya,
bir sürü kullanıcı. Öyle bir şey olduğunu bile bilmiyor. Ki normal. Ya adam bunu bilmek zorunda değil. Sen de bunu satan kişi olarak bu bilgiyi vermediysen adam internet diyor işte ya bağladık kullanıyoruz. Hani
bu durumda da ama satan kişinin yani o ISP'nin sorumluluğunda artık o firmware update'leri de.
Vallahi bu fibercilerin falan çoğu sana söylemiyor ama kendisi senin modemine girebiliyor. Kendine account açmış. Bakıyorsun. Tamam, teknik destek vermek için sorsan o da haklı ama account tanımlamış. Oradan girip yapacak o zaman firmware update'ini. Kabloda şey vardı. Kendisi yapabiliyordu firmware update'ini Türksat. İşte kendi modemlerine. Yani bir formüller geliştirilecek. Çünkü dediğim gibi yani tüketiciden şeyi işte firmware update olacak, o arayüzüne gireceksin bilmem ne. Bunu bekleyemezsin. Bunlar çok teknik şeyler. Adam artık bu kadar da bilmek zorunda değil. Bu hayatı kolaylaştıracaksın. Adam parasıyla da bir hizmet satın almış. Bilmem ne açığından dolayı ceza çekmesi, acı çekmesi de reva değil.
Değil.
Hakkı değil. Dolayısıyla firmalar çözecek yani. Ya bu push edilecek, otomatik merkezden gelecek bu güncellemeler.
Evet.
Ya şu işler doğru düzgün yapılacak da böyle şeyler olmayacak.
Doğru. Yani bugün baktığınız zaman firmware update'i hani bilgisayar teknolojileri içinde hala herhalde en zahmetlisi bu router'lar.
Tabii ki giriyorsun bir sürü şey çıkıyor, uyarı çıkıyor, sakın kapama yapılırken şunu yapma bunu yapma, işte kablosuz üzerinden yaparsan riskli.
Öyle.
Kimi adamın hayatı da kablosuza dönüşmüş artık, adam bunun için almış diyor ki kablosuz router aldık falan. Belki adamın sadece bilişim olarak telefonu var, busu var.
He.
Bir ethernet falan zaten adamın hayatında yok. Sen adama diyorsun ki kablosuz üzerinden yapma firmware update'ini. Ne yapayım kardeşim?
Evet.
Nasıl bağlayacağım bunu ethernete? Tamam, bunu da bağlamanın yolu var da niye $50 adaptör alayım ben, hı-hı, firmware update'i için? İşte bunların kolaylaşması lazım bir şekilde.
Ya da şey olacak abi, bu haberler arttıkça hakikaten router'ı bile internete arasında bir şey sokacağız. Yani
ona da bir router. Ona... Firewall ayrı cihaz. Onun sonra onun da firewall'u falan. Ev olur şey, bilgi işlem üssü gibi. Sen ne yapıyorsun? Kendi Crash Saga oynuyorsun içeride. Ya bu hep şuradan kaynaklanıyor. Biz geçtiğimizde bir videoda bunu konuşmuştuk. Kardeşim firmaların bedel ödemesi,
evet,
lazım. Firmware'inde açık varsa senin canın yansın kardeşim. Evet. Ben bunu mağazada duruyordu.
Aldım.
Parayı verdim, satın aldım. Benim bilgi işlem uzmanı olup da onun bilmem ne firmware'indeki açığı bilmem falan. Ben hiç tüketiciyim ya. Şeyse bana o zaman bir tazminat öde. Hani ya bunu adam gibi yap. Ya da bir şekilde benim mağduriyetimi karşıla. Yani
kesinlikle,
bunu rafa koyuyorsan bu router'ı, bu olmasın. Ha şey, hani kolay bir şey değil. Tamam, ne yapayım, oturun çalışın, olsun bu.
Evet.
Hani ben mi düşüneceğim, ben mi tamir edeceğim?
Doğru.
Bir ton, hiçbir şey ucuz değil. Bir ton para almayı biliyorsunuz her şey için. O şurasında açık çıktı, burasında açık çıktı. Bana ne ya, bin tane adam çalıştır o açık çıkmasın. Hani ben tüketiciyim, ben bunu isterim. Her şeyi paramla alıyorum. Hiçbir şey bana bedava gelmiyor. Ben bir tüketici olarak bunu isterim.
Doğru.
İşlemci de açık çıktı. Bimle Windows da açık çıktı. Çıktı. Her hafta aynı muhabbet.
Öyle.
Silin baştan yapın kardeşim. Olmuyorsa silin baştan yapın.
Öyle.
Bu tüketici olarak bu kadar biz acı çekmek zorunda değiliz. Bu konulara biraz meraklı bir adamsan bu 2018 başından itibaren paranoyak oldun ya.
Tabii,
İşlemcide hata var. Bilmem nerede işlemcide açık var. Yok Vanna Cry, yok bilmem ne Heartbleed, Meltdown falan. Her gün bir şey.
Evet.
Katalog gibi oldu. Şey, açık katalog. Hepsinin de bir simgesi var, ikonu var, bilmem nesi var. Böyle Panini çıkartma kataloğu gibi şeye bakıyorsun. Açıklara bakıyorsun. Meltdown, Spectre, bilmem ne.
İşte senin bu sil baştan dediğin olay aslında işlemcilerde gerçekleşecek bir anlamda.
Yani şeyi de baştan, dediğim gibi bütün Linux'un kernelerine kadar baştan silsinler, yapsınlar. Abiciğim ben tüketiciyim ya. Hı-hı. Parayı peşin ödüyorum. Alıyorum. Cihaz, senin cihazında bilmem ne açığı var. Ben mi yaptım?
Yani,
hayır. Yok. Bana kusurlu sattın bunu.
Evet.
Ben dükkandan satın alıp geldim. Demek ki kusurlu sattım. O zaman senin canın yansın.
Doğru.
Her 3 ayda bir mali şey açıklamayı biliyorlar. He. Rekor üzerine rekor, kazanç rekoru üzerine kazanç rekoru biliyorlar.
Evet. Bir hack sayılmaz ama hani bir şey var daha, ispat diyelim, bir şey ispatlanmış. O da şu, ses kullanılarak ultrasonik ve normal sonik duyulabilir ses kullanarak hard disklerin çalışmasına engel olunabildiğini göstermişler. Yani bu şey diyor hani, bir şekilde adam diyor senin mağazanda ses çıkaran bir cihaza erişirse o ortamda bulunan mesela güvenlik sisteminin kayıt hard diskine çalışmasına ve o an kaydetmesine mani olabilirmiş. Çünkü o sesle şeyin titreşimini, kafanın titreşimini bozabiliyorlarmış.
Ya tabii bu laboratuvarda
tabii öyle
ispatlanan bir şey de gerçek hayata geçmesi bilemezsin.
Bilemezsin.
Hani bunu kullanarak bir şey yapabilir misin gerçek hayatta? Bilemezsin. Ha tamam. Teorik olarak, ya teorik değil, pratikte de işte laboratuvarda
yapmışlar,
ispatlıyor, gösteriyor. Proof of concept, aha, olabileceğinin ispatı. Gösteriyor, tamam. Ama gerçek hayatta hani bu daha çok işte böyle televizyon dizilerinin falan kapsamına giriyor.
Şey ilginç, ultrasonik ses kullanırsan da diskin şok sensörünü harekete geçirip kafayı park ettiriyor musun?
Şey oldu, disk sarsılıyorum zannedip, evet, korumaya alıyor kendini. Tamam da işte bunu şeyden yapamazsın. Adamın laptopunun hoparlöründen o sesleri çıkartamazsın, şey yapamazsın. En azından şunu bilemezsin ki adamda hoparlör var mı? Bunu bile bilemeyeceksin hiçbir zaman. Dolayısıyla bunlar ilginç işte romanlara falan, filmlere konu olacak faktörler de gerçek hayatta zor. Şöyle tabii ki bunu gerçek hayatta yapabilen de yaptım demeyeceği için, yapabiliyorum demeyeceği için.
Öyle söyle.
Her zaman bizim için film senaryosu gibi kalacak. Evet. Monitörün kablosundan görüntüyü okumak mümkün.
Evet.
Onun şeyi var hatta, bunun bir geliştirenin adıyla falan, bu gizli böyle underground şey teknoloji değil. Ama var mı? Hani laboratuvar ortamında mümkün. Gerçekte var mı? Ben Cisco söylemişim, anlatmışım da, Cisco'nun bir toplantısına katıldım. Adamlar internet şeyinden, internet akışından voice over IP konuşmayı böyle cımbızla tutup WAV dosyası olarak kaydettiler. Ama gerçekte yapabilecek misin işte? Orada demo ortamında oluyor bu. Hı hı. Gerçekte oluyor bu.
Atari'nin kurucularından Ted Dabney ölmüş. Aynı zamanda Pong oyununun yapımcısı.
Pong da tenis diye evet. bilinen işte en evet. ilkel iki tane raket, bir top girip geliyor. Bilgisayar oyunlarının atası.
Öyle, öyle.
O ekipten bir isim.
Öyle. Oyun dünyasına geçeyim. Yerli oyun firması Gram Games 250 milyon dolara Zynga'ya satılmış.
Ya büyük başarı denebilir herhalde.
Tabii tabii.
250 milyon dolara satıyorsun ki Gram Games'in
ben 10-10
oyunu. 10-10 muydu oyunu?
En çok 10
oynadım. 10 değil, 10-10.
10-10.
Oynamıştık, etmiştik. Başka oyunları da var
çok
tabii ki.
Çok oyun var tabii canım. Zaten anladığım kadarıyla hani sattı gitti, ekip de dağıldı değil. Yine Zynga ile işbirliğimiz devam edecek. Hani daha da büyüyeceğiz falan filan diyor.
Zynga kendisine pek hayrı yok aslında. Hani o Farmville falan zamanları geçti. Buna rağmen bu satın alın. Gerçi tabii Murat şöyle bir de detay var. Biz dışarıdan bakan insanlar olarak bu işlerin de çok içinde bu alım satım finans olmayan biri olarak bazı şeyleri genelde yanlış değerlendiriyoruz, yanlış görüyoruz. Mesela emin ol ki o satın almada şimdi şey olmayacak. Firmayı tamam satıyor musun? Satıyorum. Al 250 milyon dolar EFT yaptım sana. Genelde biliyorsun bu işler öyle olmuyor. Ya da mesela şeyde de filanca bilmem kaç milyon dolar yatırım aldı. O hiçbir zaman adamın banka hesabına bir anda 10 milyon dolar gelmiyor. O bakıyorsun o 10 milyon dolar işte neymiş 10 yılda ödenecekmiş. Yok o 10 milyon dolar şu şartlar yerine gelirse 5 sene içinde ödenecekmiş. Böyle şeyler çıkıyor.
Evet.
Dolayısıyla bu satışta da emin ol ki hani birinin banka hesabı bir anda 250 milyon dolar olmuyor, olmadı.
Hı hı.
Kim bilir ne şeyler var.
Tabii.
Kimi zaman işte böyle şartlar oluyor, kimi zaman hisse takası yoluyla oluyor falan filan. Ama sonuçta Türkiye'de kurulmuş bir fikir ürünü satılmış.
Evet.
Bir yandan tabii hani ya bu değerli şey Türkiye'de kalsaydı diye düşünebilirsin.
Tabii.
Ama bir yandan da ya yaptım, ürettim, tasarladım, sattım. Bu da güzel bir şey. Bunu da sevinçli bir şey olarak görebilirsin. Neyse zenginin parası bizim çenemizi yoruyor işte. Kendilerine hayırlı olsun. Tebrikler.
PUBG'nin yapımcısı Fortnite'a dava açıyor.
Kore'de.
Evet Kore'de.
Biliyorsun onlar arasında zaten bir en baştan beri bir tatsızlık, şey sürtüşme var. Çünkü PUBG diyor ki Fortnite diyor beni diyor taklit etti. Hatta diyor ben bu Epic Games, Fortnite'ın yapımcısı. Ben onlardan diyor hani bu Unreal falan işte engine şeyinde yardım istedim diyor. Gittim işte bilgi şey yaptım, bilgilerimi, oyunumu paylaştım. Teknik destek aldım, yardım aldım. Benden diyor 15 gün sonra aynısını çıkarttılar diyor Fortnite diye.
O doğru
diye.
Çünkü Fortnite özünde Battle Royale değildi.
Evet, evet. Şimdi öyle bir orada bir insanın içine sinmeyen bir durum olduğu kesin. Şimdi işte ufaktan bu gerilim arttı. Tabii Fortnite çok güçleniyor.
Evet.
Fortnite her ne kadar işte PUBG'den gördüler bilmem ne falan desen de genel olarak Fortnite daha olgunlaşmış, daha pişmiş bir manzara çiziyor PUBG'ye göre.
Bir daha bir çok önemli bir şey var. PUBG hala o kadar zamana rağmen yüksek performans vermek için çok pahalı bilgisayar istiyor.
Ya işte Fortnite daha başarılı. Fortnite'da daha PUBG'de early access bilmem ne hissi var. Ama Fortnite'da bitmiş ürün atmosferi var. Kullanıcı olarak bunu hissediyorsun. Ya işte bu diliyorsun, o davalar yıllar sürer. Tabii. Sonunda da uzlaşırlar. Biz konuştuğumuzda kalırız.
Fallout 76 duyuruldu.
Bu nedir? Ben bunu takip edemedim. Abi, ben Interstate 76 vardı zamanında. Ben orada kaldım.
Şimdi aslında çok fazla bir şey yok. E3'te tabii ki duyurulacak esas detayları. Şimdi şeyin ne olduğu biliniyor. Hikayenin içinde 76 ne olduğu biliniyor. Ama Vault 76'nın ne olduğu biliniyor. Fakat nasıl gidecek?
Vault 76 tabii. Mı? Tamam.
Nasıl olacak? İşte online survival RPG. Hani yani klasik bizim bu single player senaryolu bir yeni bir Fallout gelmiyor.
Şimdi
gözüküyor.
Online dedin mi şey mi bu? Destiny'nin Fallout'lusu gibi mi?
Ya da
online diyorsan demek ki ortalıkta başkaları dolaşacak.
Belki bu da Battle Royale çıkacak.
Yok onu yapmazlar artık herhalde. Yani o kadar acı vermezler takipçilerine, meraklı sevenlerine herhalde. Bilemiyorum. Fallout ne kadar sündürülebilir böyle çeke çeke? Bilmiyorum.
Evet.
Ben orada da Fallout 2'de kaldım.
En efsanesinde kalmışsın.
Ama onu bitirmiştim. Bug'larıyla, bilmem nesiyle.
Fallout 2'yi bugün bile oynayabilirler. Hiç bence sıkılmazlar yani. Assassin's Creed Odyssey.
O da söylentisi vardı zaten. Şimdi artık önce bir şeyler sızdı falan. Bir iki gün içinde gelişen olaylar bunlar. Bir sızdı, bir anahtarlık
çıktı.
Fotoğrafı çıktı işte bu Yunan, antik Yunan miğferi görüntüsünde falan. Oradan da zaten Ubisoft'ta madem bunlar sızdı, uzatmadı, kabul etti. Assassin's Creed'in bir sonraki oyunu Yunanistan'da, eski Yunan'da geçiyor.
Evet.
Başka da bir bilgi yok. Var mı?
Yok. E3'te açıklanacak onların da ne olacağı. Yani bilmiyorum. Yine bir Assassin's Creed Origins'in Yunanistan skin'e giydirilmişini mi göreceğiz acaba diye insan bir merak ediyor.
Şimdi her sene Assassin's Creed oyunu çıkıyordu. Bu bir rezalete dönüştü. Her çıkan oyun daha oynanmayacak kadar hatalı falan filan. Sonra Ubisoft bir durdu. Bir iki sene bekledi. Düzgün Assassin's Creed çıktı. Belki de çıkmış en düzgün Assassin's Creed çıktı. Ama firma kurtlu işte. Yine şimdi her sene çıkartalım moduna girdiler. Yine aynı şey tekrarlanacak mı? Saçma sapan hatalarla dolu. Oynanmayacak kadar bozuk oyunlar çıkacak mı? Çünkü Assassin's Creed Origins daha yeni oyun.
Yani.
Yeni oyun. Bakalım. Bilmiyorum, merak ediyorum. Oynarız herhalde.
Herhalde.
Ama nasıl olacak? Nasıl bitecek? Ben Origins'ten umutsuzdum. Oynamam diyordum. Ne Mısır çünkü hoşuma gitti. Ne Assassin's Creed'den zaten hani bezmişiz. Ama yeni bir şey geldi hakikaten. Oynattı.
Evet. Sen full bitirdin değil mi onu?
Oyun %100 yaptım Xbox'ta.
Bütün DLC'lerle?
Hepsiyle %100 yaptım. DLC'leri zaten yalan çok iyi değil ya. Yani. Bir gün. Her biri DLC'lerin. %100 yaptım. Hatta bir glitch vardı. Açılmıyordu bir eşyamın. Sonra onu da düzelttiler. Ben Assassin's Creed'leri her zaman %100 yapıyorum zaten. Ama yani biri oynadım, ikiyi oynadım. Bir de bu orijini oynadım. Aradaki o denizci, menizci olanı bıraktım. Bir tane şey var. Onun remastered'ı çıkacak. Senin Assassin'leri öldürdüğün bir oyun var. O serinin içinde farklı bir Assassin's Creed. Yani yine aynı aslında ama bakışı farklı. Ben onu istiyorum. Onu merak ediyorum. Onun remastered'ı çıkacak.
Bakalım. Bu hafta bir de Ubisoft Türkiye'de etkinlik yaptı.
Turnuva gibi bir şey yaptı.
Evet. Yani basın mensuplarıyla YouTube ünlülerini, daha doğrusu oyun selebritilerini, fenomenlerini buluşturdular. Ama esas şey iki şeydi. Bir Crew 2 biliyorsun.
Crew 2'nin betası.
Evet.
Var şu anda.
Onu biraz hani orada gösterdiler. Ben de hani bir saniye bakabildim. Ama esas olayın şeyi merkezinde Rainbow Six vardı.
Türkçe oldu.
Türkçe oluyor evet.
Biraz geç ama
olsun.
Yine de bir şeydir.
Daha fazlasını da yapmak istiyorlar. Hani şey söylemiyorlar inatla. Çok sorduk. Ya bu bunu böyle yaptığınıza göre burada bir büyük bir ilgi olmalı. Bu rakamsal olarak kaç kişi bunlar? Yok, söylemiyorlar. Yasakmış. Ama diyorlar ki hani bu böyle...
Kim koymuş o yasağı?
Kendileri, koyuyor. Yani,
boş ver. O firmanın ticari şeyle, kararları.
Ama diyor ki hani bu ölçekte devam ederse diyor, hayır daha da fazlası olacak. Hani Türk karakter istiyor çünkü insanlar. Türk operatör istiyor oyunda, Rainbow Six Siege'de.
Ya şimdi şeyi geçelim ya, Rainbow Six bir seneyi geçmiş oyun. Hani orada daha bana şunu ekleyeceğiz.
Şöyle.
Benim için şey önemli. Yeni oyunlarda bu Türkçe böyle 6 ay sonradan, 1 yıl sonradan gelmesi tamam bir şeydir ama şey desin, ben onunla ilgilenirim. Şu Assassin's Creed'de Türkçe seçeneği olacak mı? Tamam, bunlar
göreceğiz.
Önemli.
Onlar biliyorsun mağazayı falan da Türkçeleştirdiler. TL'ye döndürdüler fiyatları. Olabilir. Onun dışında ya şöyle, bu Siege'in özelliği bu e-spora kaydı. Yani bunun artık turnuvaları düzenleniyor, ediyor. Bu öyle büyüyen bir oyun. Yani dolayısıyla 3 yıl olmasına rağmen öyle bir son gözükmüyor şu anda Siege için. Devam edecek gözüküyor.
Hadi bakalım.
Türkiye'de de tutunca adamlar gelip özel etkinlik yaptılar. Yani Ubisoft'un kendisi yaptı bu etkinliği.
Ya iyi. Bir şekilde burada da birilerinin olduğunu fark etmeleri güzel. Ama evet, bir şeyler konsun ortaya.
İşte ufak ufak başladılar bakalım. Haberler böyle Levent abi.
Bu hafta durgundu. Evet. Dediğimiz gibi bir gelişme yoktu. Önümüzdeki haftalarda E3 falan, artık hani E3'ü böyle haftalık gündemin içinde eritemezsin. O kendi başına.
Aynı şeyler yapılır.
Tabii duyurulacak malzemeye göre ama Microsoft herhalde yüklenecek, bir şeyler gösterecek tahmin ediyorum.
Sonra da yüklenecektir.
Şimdiden sızıyor bazı şeyler. Hı hı. Onun dışında Nintendo'nun bir Türkiye'de varlığını arttıracağı kesin.
Evet.
Ama hala hazırlanıyorlar görünüşe göre. Bilemiyorum daha bu yazın durgun geçer. Yazın çok büyük bir şey olmaz.
Bizim zaten seçim gündemimiz olduğu için onun ekstra şeyi var.
Computex'te bir Z390 Yonga seti Intel'de olacak. Gözüküyor. Onunla birlikte beni çok zorlayan bir şey, Intel 8086K diye bir işlemci çıkaracak gibi gözüküyor. Beni zorlaması da şey, ben bunu almak zorundayım. Hani 8086'nın 50. yılı mı ne çünkü? Onun hatırına 8086K diye 6 çekirdekli bir işlemci çıkacak gözüküyor. Mecburen alacağız. 20. yıl Pentium'u var içeride. Bu da 50. yıl. İşte bunu kullanırım ama öyle kutusunda bırakmam. Onun dışında AMD herhalde Computex'i pas geçecek. Yani var olacak tabii ki de bir ürün, bir şey yok. Ryzen daha yeni.
Ryzen daha yeni çıktı.
Pro'su da duyuruldu galiba. Hı-hı. Yeni ikinci nesil Ryzen'in. Onlar var olan ürünleri göstereceklerdir tahmin ediyorum. Herhalde. Intel'in bir 10 nanometre işlemcileri var. Üzerlerinde tartışmalar dönüyor. Çünkü çok ilginç, Intel yıllar önce 3. nesilde galiba Intel bize dedi ki bir daha içinde grafik işlemcisi olmayan işlemci çıkmayacak bizden dedi. Öyle de oldu. Ama Intel 2018 yılında şey çıkarttı. Grafik işlemcisi olmayan Celeron'lar çıkarttı. Hı hı. 8000 serisi. Bu nedir? Şimdi Semi Accurate sitesinden Charlie Demircihan var biliyorsun. Bahsi çok geçer bizde. Hani bir selamlaştığımız falan da bir adamdır fuarlarda falan görünce. Şimdi Charlie diyor ki onların diyor grafik işlemcisi zaten çalışmıyor diyor. İçinde var. Bozuk olduğu için öyle mecburen çıktı diyor falan. Bakın. Böyle tartışmalar var. İlginç şeyler var. Bakalım onlar önümüzdeki aylarda elimize geçtikçe biz de değerlendireceğiz.
Peki TeknoSeyir Plus'a da abone olmayı unutmayın. Bu yayını böylelikle zamanında
bir
izleyin.
Bir gün önce izler.
Ama podcast herkese aynı anda sunulmaya devam ediyor.
Evet.
Ufak ufak özel içeriklerimizi de yayın almaya başladık. Bakalım devam edeceğiz bu şekilde.
Evet.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz. Evet.